げにく。
Merhaba sevgili dinleyenler, yeni güne hoş geldiniz. Program yapımcılarımız Zeynep Karaışık ve Zeynep Yıldırım, ben Tülin Bilen, kumanda başında Burak Araroğlu. 9.55'e kadar sizlerle birlikte olacağız. Soru ve görüşleriniz için bizi +90 312 alan koduyla 463-34-19, 463-34-21 telefon numaralarımızdan ulaşabilirsiniz sevgili dinleyenler. Bugün programımızda ilk olarak gazete manşetlerini sizlerle paylaşacağız. Ardından Ankara gündemini TRT muhabiri arkadaşımızdan dinleyeceğiz. Dünya Gazetesi parlamento muhabiri Canan Sakarya bize gazetelerde öne çıkan başlıkları değerlendirecek. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, yazarlar ve gazetecilerin arasında bulunduğu pek çok isim PKK'ya karşı ortak bildiriye imza attı. Bize bu bildiriyi siyaset bilimci Dr. Murat Yılmaz anlatacak. Libya'da yaşanan son gelişmeler, Hafter'in saldırılarına rağmen Libya'nın koronavirüsle mücadelesini, COVID-19 nedeniyle kabul edilen ateşkese rağmen Libya'da tırmanan savaşı ve sahadaki son durumu da Orta Doğu araştırmacısı Nebahat Tanrıverdi Yaşar'dan dinleyeceğiz. Sevgili dinleyenler, gazete manşetleriyle başlıyoruz programımızı. İlk olarak Yeni Şafak Gazetesi ile başlayalım. Yeni Şafak Gazetesi'nin manşet haberi lanet virüs. PKK alçaklığını koronavirüs gibi bir küresel felaket sırasında da gösterdi. Teröristler Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden orman işçilerini taşıyan aracı havaya uçurdu. 100 lirayı yemliğe ile çalışan 5 işçi şehit oldu. Geride babasız 5 aile kaldı. Ve bu haberin ardından diğer haberi Yeni Şafak gazetesinin o mektup karşılıksız kalmadı. Boşnak Ulusal Konseyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazarak COVID-19'la mücadele için destek istedi. Bir diğer haberi Yeni Şafak gazetesinin aşıyı bulacağız. Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma Geliştirme Merkezi Müdürü Profesör Doktor Aykut Özdarendeli ve ekibi koronavirüsle hücre kültüründe izole etmeyi başardı. Rektör Profesör Doktor Mustafa Çalış, araştırmacılarımızın COVID-19 virüsüne karşı ilk milli aşıyı geliştirebileceğine inancım tam dedi. ODTÜ, Bilkent ve Hacettepe'de aşı için ortak çalışacak. Ve gazetenin diğer haberi salgın sonrasına hazırlanıyoruz. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, salgından sonra nasıl bir dünya kurulacağını ve uluslararası sistemin nasıl dönüşümler geçireceği konusunda bugünden hazırlanıyoruz dedi. Teravih evde kılınacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, camilerde cemaatle namaza verilen aranın Ramazan ayında süreceğini söyledi. Gazetenin diğer haberi ise sevgili dinleyenler, Amerika'da ölü sayısı gizleniyor. Amerika'da koronavirüs vakası 400 bine, resmi can kaybı sayısı da 13 bine yaklaştı, ancak gerçek sayının daha fazla olduğu belirtiliyor. Yeni Şafak gazetesinin ardından Milliyet gazetesine geçiyoruz. Çarklar dönmeli. Manşet haberi gazetenin, bu krizde birçok fırsat penceresinin açılacağını söyleyen Profesör Doktor Aşan, ülkenin üretim potansiyeline zarar verilmemesi gerektiğini vurguladı. Gazetenin diğer haberinin detayları da şöyle: işten çıkarmak yasak. Koronavirüsle mücadele kapsamında hazırlanan 62 maddelik kanun teklif taslağına göre işten çıkarma 3 ay süreyle yasaklanıyor. Milliyet gazetesinin diğer haberinde ise can kaybı 812 oldu. Sağlık Bakanlığı COVID-19 salgınında dün 87 hastanın daha öldüğünü, toplam can kaybının 812'ye yükseldiğini duyurdu. Milliyet gazetesinin diğer haberine geçelim. Sağlıkçıyı yaralayan doğrudan cezaevine. Sağlık personeline yönelik şiddet eylemlerinde cezaları artıran yeni kanun teklifi dün meclise sunuldu. Teklife göre kasten yaralama, tehdit, hakaret ve direnme suçlarının cezaları %50 oranında artırılıyor. Sağlık çalışanını kasten yaralayan 6 yıl 9 aya kadar ceza alacak, erteleme olmayacak, suçu işleyen cezaevine girecek. Milliyet gazetesinin diğer haberini paylaşalım sizlerle. Son sürat hastane inşaatı. Koronavirüs salgınının ardından İstanbul'da 45 günde yapılacak 2 hastaneden Atatürk Havalimanı'nda yer alacak olanı içinde inşaat çalışmaları başladı. Milliyet Gazetesi'nin ardından Sabah Gazetesi'ne geçelim sevgili dinleyenler. Sabah Gazetesi'nin manşet haberi ölüm protokolü. Koronavirüsle mücadelede devlet olma farkı ortaya çıktı. Türkiye tek bir ferdi için seferber olurken Almanya yaşlı hastalarını gözden çıkardı. Ağır hastalar için huzurlu ölüm protokolü imzalandı. Yaşlıya hizmette Türkiye farkı. 20 günlük zorlu bir tedavinin ardından iyileşen Ayşe Polat, "Bana hastanede çok emek verdiler, doktorlarımız sağ olsun," dedi. Polat'ın 61 yaşındaki oğlu Kemal'in ardından 57 yaşındaki oğlu İbrahim de dün Covid-19'dan hayatını kaybetti. Siz evde kalın, biz sizi mağdur etmeyiz. Başkan Erdoğan 65 yaş üstü vatandaşlara mektup yazarak evde kalın çağrısı yaptı. 65 yaş üstü vatandaşlara kolonya ve maske ile birlikte Erdoğan'ın mektubu da ulaştırıldı. Gazetenin diğer haberini paylaşalım sizlerle. İşten çıkarmak 3 ay yasaklanıyor. Hükümet, korona mücadelesinde vatandaşın mağdur olmaması için önlemlere her gün yenisini ekliyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarmalar 3 ay süreyle yasaklanıyor. Ve Hürriyet Gazetesi ile devam edelim sevgili dinleyenler. Hürriyet Gazetesi'nin manşet haberi. Okey dördüncü korona olmasın. Okey tutkunları ne evde kal çağrısına kulak astı ne cezayı umursadı. Virüs kapma veya hastalığı yayma riski bile göze aldılar. Kahvehaneleri gizlice açtırdılar veya evlerde okey oynadılar. Hürriyet Gazetesi'nin manşeti bu şekildeydi. Diğer haberine geçelim. Millet can derdinde, PKK kan derdinde. Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde ormana odun toplamaya giden köylüleri taşıyan araç, PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısına hedef oldu. Hürriyet Gazetesi'nin diğer haberi ise şöyle, işte Akkuyu'nun atom çekirdeği. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatının atom çekirdeği üzerinde yükseldiğini söyledi. Amerika Türkiye'den yardım istedi. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği aracılığıyla ürün listesi göndererek Türkiye'den yardım istedi. İstenen ürünler arasında yatak, maske, eldiven, gözlük, ventilatör, röntgen sistemi, ilaç, dezenfektan, sabun, ceset torbası, solunum cihazı ve anestezi makinesi yer alıyor.
Ankara'da gündemde neler var?
Sevgili dinleyenler, Ankara gündemini TRT muhabiri arkadaşımız Ahmet Yılmaz bize anlatacak. Kendisi hattımızda. Sayın Yılmaz, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Günaydınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Ankara gündeminde neler var sizden dinleyelim.
Ankara'nın aslında tek bir gündem maddesi var diyebiliriz. O da koronavirüs. Koronavirüste son 24 saatte 87 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 812 oldu Türkiye'de. Toplam vaka sayısı ne kadar onu da aktaralım. 38.226 kişiye Türkiye'de ilk vaka görüldüğü tarih olan 10 Mart'tan bu yana 38.226 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. 1846 kişi de koronavirüsle mücadelesini kazanarak hastanelerden taburcu edildi. Buna ilişkin yeni bilgiler gelecek mi, onları takip ediyor olacağız. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bugün TRT Haber yayınına konuk olacak saat 11'de. Çalışma hayatına ilişkin bir dizi tedbirler hayata geçirilmişti. Peki yeni tedbirler, yeni kararlar alınacak mı? Zehra Zümrüt Selçuk bu soruların yanıtını saat 11'de TRT Haber yayınında cevaplayacak diyelim. İnfaz teklifi meclise görüşülmeye devam ediliyor. Salı günü görüşülmeye başlanmıştı Meclis Genel Kurulu'nda. O teklifin görüşmeleri bugün de devam edecek. Ayrıca sağlıkta şiddet teklifi sunuldu. Hem AK Parti hem de MHP'nin teklifiyle ona ilişkinde değerlendirme olacak mı, onları takip ediyor olacağız. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddette cezalar artacak. Üstelik bu cezalarda ertelemede olmayacak. Şiddet uygulayan direkt cezaevine gidecek. AK Parti teklifin genel kurulda görüşülen infaz düzenlemesiyle birlikte yasalaşması için siyasi partilere çağrı yaptı. Peki bu çağrıya siyasi partiler ne cevap verecek? Bunları takip ediyor olacağız diyelim. Sözü size bırakalım.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Yılmaz. Sevgili dinleyenler, TRT muhabiri arkadaşımız Ahmet Yılmaz bize Ankara gündemini anlattı.
COVID-19 adıyla bilinen yeni koronavirüs, insanda solunum yolu hastalıklarına yol açan bulaşıcı bir hastalıktır. Kuluçka süresi 2 ile 14 gün arasında değişmektedir. Bu hastalıktan korunmada kişisel hijyen kuralları çok önemlidir. Bütün korunma kurallarına rağmen kendinizde veya yakınlarınızda yüksek ateş, öksürük, halsizlik ve nefes darlığı gibi belirtiler görüyorsanız derhal bir sağlık kuruluşuna başvurun. Unutmayın, bir insanın sağlığı yüzlerce insanın sağlığını etkileyebilir.
Soğuk algınlığına benzer bir tabloyla ortaya çıkan ve ölümcül olabilen koronavirüs kimler için daha riskli? İleri yaşta olanlar, kanser ve bağışıklığı baskılayan hastalıklara olanlar, akciğer ve kalp hastalığı bulunanlar, diyabet ve astım hastaları. Risk grubundaysanız veya risk grubunda olan yakınlarınız varsa hastalıktan korunmaya, hijyen kurallarına, sağlıklı ve dengeli beslenmeye özellikle dikkat edin. Sağlığınız her şeyden önemli.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Sevgili dinleyenler, gazetelerde öne çıkan başlıkları bize Dünya Gazetesi Parlamento muhabiri Canan Sakarya anlatacak. Sayın Sakarya hattımızda, hoş geldiniz.
Günaydın, hoş bulduk.
Sayın Sakarya, gazetelerde öne çıkan başlıklardan birisi bugün PKK'nın hain saldırısıydı. Bu saldırıyla ilgili neler anlatacaksınız bize?
Evet, dünya ve Türkiye korona gibi bir illetle mücadele ederken adeta bir ateşin içine düşmüş durumdayız. Bu mücadele sürerken PKK boş durmuyor. Yaz dönemi, bahar gelmeye başladı. Yeniden bir korku salmaya ya da varlığını ben buradayım demeye çalışıyor. Böyle bir çabası var. Dün de Diyarbakır'da işte 5 tane suçsuz vatandaşa, masum vatandaşa ormanda işte bir takım ihtiyaçlarını karşılamak için giden ormandan yakacaktır, şudur budur almaya giden işçilere saldırı gerçekleşti. Yani bunun akılla mantıkla bir şey açıklaması yok. Hı hı. Türkiye özellikle 2 yıldır çok iyi bir mücadele veriyor. Ama işte zaman zaman PKK işte ben hala varım demek için böyle talihsiz saldırıları gerçekleştiriyor.
Sayın Sakarya, PKK'nın yanı sıra COVID-19'la ilgili, koronavirüsle ilgili de bir gündemimiz var. Bu gündemle ilgili de Yeni Şafak gazetesinin bir haberi var. Boşnak Ulusal Konseyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazarak COVID-19'la mücadele için destek istedi. Türkiye'nin farklı ülkelere bu şekilde desteği oluyor. Bu konuda neler anlatacaksınız?
Evet, bütün dünya, en güçlü dediğimiz Amerika bile koronavirüste hazırlıksız yakalandı bir anlamda. Ya da var olan sağlık altyapısı, malzeme ve diğer ekipman anlamında çünkü salgın çok büyüyor, bunlar yetersiz kalmaya başladı ve ister istemez insanların, ülkelerin birbirlerine muhtaçlığı ya da işte bir desteği, dayanışma ihtiyacı ortaya çıktı. Bunun çok kötü bir örneğini biz Avrupa Birliği'nde gördük. O Avrupa Birliği ülkeleri bir anda kendi içlerine kapandılar ve adeta bir çaresizlik içerisindeydi İtalya. Bu konuda hiçbir adım atmadılar. İşte maskesinden ilacına hiçbir destek sağlanmadı. Ve aradan işte 2-3 hafta geçtikten sonra Avrupa Birliği de bu konuda bir özür diledi İtalya'da. Ama işte bakıyoruz bu salgın, bu korkunç olay geçtikten sonra tüm dünyada, tüm birliklerde ilişkiler yeniden sorgulanacaktır. İşte Avrupa Birliği noktasından gidersek belki Avrupa Birliği de yeniden varlığını, birliğini sorgulayacak. İngiltere'nin arkasından yeni ayrılmalar, kopmalar meydana gelebilecektir. Türkiye'ye baktığımızda Türkiye bir yandan bize kalabalık bir nüfusuz, 80 milyon üzerinde bir nüfusumuz var. Maske ihtiyacımız, işte dezenfektan ihtiyacımız var. Ama işte bir takım üretim kapasitelerinin harekete geçirilmesi, bazı alanlardaki üretimin maskeye kaydırılması ya da solunum cihazına girmesi, mesela bir otomatik sektöründe bu tip adımların atılması Türkiye'nin elini biraz rahatlatıyor ve ister istemez diğer ülkelere de yardım elini uzatabilecek bir rahatlığı getiriyor. İşte Türkiye'de Balkan ülkelerine, İtalya'ya, İspanya'ya bir yardım yapmıştı. Arkasından da Balkan ülkelerine dün gerçekleştirdiği yardımlar oldu.
Sayın Sakarya, salgın sonrasında yeni bir dünya düzeninden bahsediliyor. Bu haberi Fahrettin Altun da yinelemiş. Salgın sonrasında hazırlanıyoruz demiş. Salgından sonra nasıl bir dünya kurulacağı ve uluslararası sistemin nasıl dönüşümler geçireceği konusuna bugünden hazırlanıyoruz demiş. Siz bu haberi nasıl değerlendirirsiniz?
Evet, dünya gerçekten böyle bir salgın sonrası tekrar herkesin, bütün liderlerin, bütün ülkelerin şapkasını önüne koyup düşünmesi gereken bir süreç yaşanıyor. Bundan umarız ki beklenen dersler alınır. Dünyada bugüne kadar çeşitli salgınlar, başka kritik olaylar yaşandı. İnsanlar, ülkeler belki hırslarını, egolarını bir tarafa bırakıp yeniden işte daha çevreye, insana dokunan politikalar geliştirebilir mi, geliştirebilir mi diye düşünüyor. Böyle olması gerektiğini bekledik ama hani çok da bugün geldiğimiz noktada baktığımızda çok da ciddi adımlar, ilerlemeler kaydedilemediğini görüyoruz. Şimdi bu yeni bir süreç, yeni bir test, yeni bir deneyim. Ülkelerin bu işten nasıl ders aldıklarını çok da uzun zaman geçmeden, belki 3-5 ay sonra atacakları adımlarla göreceğiz. Umarız çok daha farklı bir yöne dünya kıvrılır, çevrilir. Şöyle baktığımızda en önemli konu çevre, gıda, insan. Bütün bunların tek tek ele alınması gerekiyor. İşte insanlar, ülkeler yeni politikalar geliştirmek zorunda. Öncelikle gıda güvenliği konusunda ilk başta belki önüne koymak gerekiyor. İş güvenliği. Şimdi baktığımız zaman büyük dünya düzeni içerisinde işlediğimiz evlerdeyiz, bekliyoruz. Bir şeyler olsun dönüyoruz ama üretim dönmüyor, çarklar dönüyor. Baktığımızda belki en az geliri elde eden kesim, marketlerde çalışan insanlar, fabrikalarda çalışan insanlar, kuryeler, nakliyeciler, onlar bu çarkın devamını sağlıyor. Bunların göz ardı edilmemesi gerekiyor. Herkesin onlara, işte sağlık çalışanları bir tarafa koyduğumuzda, ekonomi anlamında baktığımızda bu insanların, bu kitlenin daha az bu pazardan, bu büyüklükten az pay alan insanların yeniden göz önünde bulundurulması ve desteklenmesi gerekiyor.
Yeni Şafak gazetesinin bir diğer haberi de şöyle: aşıyı bulacağız şeklinde bir haberi var. Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma Geliştirme Merkezi Müdürü Profesör Doktor Aykut Özdağ Rendeli ve ekibi koronavirüsü hücre kültüründe izole etmeyi başardı ve rektörün açıklamasına göre aşıyı da bulacaklarını söylüyorlar. ODTÜ, Bilkent ve Hacettepe'de aşı için ortak çalışıyor. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?
Çünkü bütün dünya bu salgından kurtuluşun tek yolu olarak artık bunun bir tedavisi, devası, aşı olarak görülüyor. Bütün dünya bu konuda çalışıyor. Türkiye'de bir takım çalışmalar yürütüyor. Tabii ki bunun teknik altyapısında bilim adamı değilim ya da doktor değilim. Biz de izliyoruz, takip ediyoruz ki hepimize deva olacak, işte bu salgını kıracak, işte kurtulduk diyebileceğimiz bir umut. Bu Türkiye'den ya da başka bir yerden, bir ülkeden, bilim adamlarından çıksın ve eski güzel günlerimize dönelim diye bekliyoruz.
Hı hı. Sayın Sakarya, Milliyet Gazetesi'nin bir haberi ve aslında diğer gazeteler de aynı haberi yinelemiş. Koronavirüsle mücadele kapsamında hazırlanan 62 maddelik kanun teklif taslağına göre işten çıkarma 3 ay süreyle yasaklanıyor. Bu haberi, yeni alınan bu önlem haberini nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi şöyle bir şey bakacağız. Ben bir parlamento muhabiriyim, o ayaktan da gideyim. Gerçekten meclis çok hızlı çalışıyor, tedbirleri arka arkaya getiriyor. Şimdi dün akşam bu kamuoyuna yansıdı. Böyle ikinci bir paket olacak bu meclisten geçen yasal ayak gerektiren. Bu düzenleme çok önemli çünkü bütün dünya işsizliği konuşuyor ve işsizliğin mutlaka önlenmesi gerekiyor. Bu da bayağı oldukça önemli ve sert bir önlem olarak karşımıza çıkıyor. Burada baktığımız zaman COVID-19 salgın hastalık nedeniyle kamu yararı gözetilerek 3 ay süreyle işçi çıkarılmaması hükmüne bağlanıyor. Tedavi edilemez hastalıklar nedeniyle ancak işçi çıkarılabilecek. İşten çıkarma yasaklanırken ücretsiz izni çıkarmaya aynı süreler kapsamında izin veriliyor. Ücretsiz izin verilenler ile 15 Mart sonrası işten çıkarılanlarda işsizlik sigortasından ücret alamayanlara günlük 39 lira bir ödeme yapılacak. Bu Cumhurbaşkanı da bu süreyi 6 aya kadar uzatabilecek. Gerek işten çıkarmama süresini, gerekse bu yardımın süresini. Bu çok önemli bir düzenleme. Yine sosyal kesim, sosyal destek anlamında yine bu torbada bir düzenleme var. Gelir ölçütüne bakılmadan doğal afet gibi olağanüstü hallerde ve acil durumlarda ihtiyaç olması halinde yaşlılara ve diğer ihtiyaç sahiplerine bakım yapılabilecek ve bakım ücreti ödenebilecek. Yine küçük esnafa, doğumcuya özel halk otobüslerine dönüştüğü düzenleme var. Burada da belediye, çünkü biliyoruz ki artık insanlar sokağa çıktığında ve bu insanlar günlük kazanan ve bununla hayatlarını idame ettiren bir meslek grubu. Belediyeler özel halk otobüsü veya dolmuşlar gibi belediyeye bedel ödeyerek taşımacılık yapanlara gelir desteği kararı alabilecekler. Yine belediyeler firmaların ödediği reklam, çevre, temizlik vergisi gibi ödemeleri öteleyebilecekler. Yine bu pakete baktığımız zaman hazine taşınmazlarına kira ödeyenler, işte irtifak hakkı, kullanım izni gibi ödeme yapanların da bu ödemeleri ertelenebilecek. Bunlarda indirim, taksitlendirme yapılabilecek, faiz alınamayabilecek. Bu konudaki yetki de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bırakılıyor. Yine bu pakette Cumhurbaşkanı doğal afet ve salgın hastalık gibi durumlarda belediye ve bağlı kuruluşların işte sigorta, vergi ödemeleri, elektrik enerjisi borçları, su tüketimine bağlı alacaklarını gerektiği süreye kadar gecikme faizi veya zammı işletilmeksizin ertelemeye yetki alıyor. Yine bu paket içerisinde çeşitli sektörlere, iş alanlarına dönük düzenlemeleri görüyoruz. Mesela işte turizmciler en çok etkilenen grup, turizm sektörü. Bunlar aidatlarını, TÜRSAP ödedikleri aidatlarını ödemeyecekler, ertelenebilecek. Yine COVID-19 kapsamında biliyorsunuz okullar kapalı ve bu yıl artık bu dönem bitmiş görünüyor. Yaz dönemine dönük bir düzenleme görüyoruz. Öğretmenlerin izinleriyle ilgili yazın bu telafi eğitimlerinin yapılmasına dönük yasal düzenleme de bu torba seçim içerisinde yer alıyor. Öğretmenler, rehber öğretmenler verilen görevlendirmeyi yerine getirecekler. Bir de bu dönemde çok konuştuğumuz işte fahiş fiyat, kara borsa gibi konular var. Tüketici kanun, perakende kanununda da bu konuda düzenlemeler yapılarak işte fahiş fiyatın tanımlaması yapılıyor. Bu şekilde gidip ilerleyen, büyüyen bir şey görüyoruz, paket görüyoruz. Yine bankalarla sözleşmelerin, işte tüketicinin bankalarla yapacağı sözleşmelerin bilgisayar ortamında yapılmasına imkan sağlanıyor. Yani uzaktan bu şeyler yapılabilecek, anlaşmalar yapılacak. Bu teklif özel sektörün görüşüne sunuldu. Çok kısa bir sürede de belki bugün yarın mecliste sunuluyor. Komisyon ve genel kurul aşamasından sonra hızla geçmesini bekliyoruz. Eğer zamanımız varsa yine şeyden bahsetmek istiyorum, sağlık çalışanlarına ilişkin.
Evet, ben de onu soracaktım son olarak. Buyurun lütfen.
Evet, bu sağlık çalışanlara şiddetin engellenmesi için zaman gözünden dolayı ne yazık ki böyle tanesiz bir dönem, yani konuyla ilişkilendirerek gündeme geldi ama her ne olursa olsun gündeme gelmesi ve cezaların ağırlaştırılması önemli. Dün AK Parti ve MHP ortak bir yasa teklifi sundular. Muhalefetin de zaten bu çerçevede verdiği teklifler vardı. Burada kamu ve özel ayrımı yapılmaksızın tüm sağlık çalışanlarını tehdit eden, hakaret eden, yaralayan, görevi de erteleyenlere cezalar %50 oranında artırılıyor. Bu cezaların hiçbir şekilde ertelemesi olmayacak. Ve hükmün açıklanmasının ertelemesi olmayacağı gibi infazı hızla yerine getirilecek. Cezalara da baktığımızda yaralamalı saldırıda 1,5 ile 4,5 yıl, tehditte 9 ay ile 3 yıl, hakarette 4,5 ay ile 3 yıl arasında cezalar verilecek. Ve bu cezalar da hemen uygulamaya konulacak. Kimse ben hakaret edip hekime ondan sonra bunun para cezasına çeviririm de kurtulurum gibi bir yola, düşünceyle motive olup da sağlık çalışanını saldıramayacak.
Sayın Sakarya, değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz size.
Ben de kolaylıklar diliyorum size. Hoşçakalın.
Sevgili dinleyenler, Dünya Gazetesi Parlamento muhabiri Canan Sakarya hattımızdaydı.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Sevgili dinleyenler, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, yazarlar ve gazetecilerin arasında bulunduğu pek çok isim PKK'ya karşı ortak bildiriye imza attı. Hayat hakkına, her türlü toplumsal ve siyasi hayatla çalışma hayatına saldıran teröre yeter artık çağrısı başlıklı bildiride PKK terör örgütünün etkili bir mücadeleyle bitme noktasına gelirken sivillere karşı saldırılarını artırdığı belirtildi. Bu bildiriyle ilgili bize siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz bilgi verecek. Sayın Yılmaz hattımızda, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Tülin Hanım, günaydın.
Günaydın, teşekkür ediyoruz. Bu bildirinin etkisi ne olacaktır? Bildirinin detaylarını sizden dinlemek isteriz Sayın Yılmaz.
Şimdi Tülin Hanım, daha önce de yine aynı bölgede orman işçilerine yönelik buna benzer bir saldırı oldu. Şimdi burada insanlar 70 lira yevmiye ile çocuklarının nafakasını temin etmek için, çocuklarını, ailelerini geçindirmek için odun topluyorlar. Orman işçileri olarak geçiyor işte. 70 lira yevmiye alıyorlar. Hı hı. Bu insanları, oradaki sivil insanları genel olarak korkutmak, yıldırmak, örgütün tahakkümü altına almak, işte oradaki tesis edilen huzur ve güven ortamını bozmak için PKK İçeriden dışarıdan türlü odaklardan aldığı destekleri hani yerine getirebilmek için, onlara verdiği taahhütleri yerine getirebilmek için sivil katliama yöneliyor. Şimdi bu katliamın neticesinde kadınlarla beraber Tülin Hanım, bir yavru yetim kaldı. Yani o 70 lira yemiyle ailelerinin maaşetini temin edecek insanlar şimdi 5 Ocak açıkta kaldı. 5 Ocak bakıma muhtaç kaldı. Yani sadece insanlar şehit olmadı. O 5 aileye de, onların yakınlarını düşünün, ne büyük zarar verildi. Şimdi bizi özellikle rahatsız eden, hani bildiriyi yazan, bildiriyi imzalayanları özellikle rahatsız eden, tam da hayat kurtarmak için bütün dünyanın seferber olduğu, hepimizin başka insanları düşünerek kendimizi tecrit ettiğimiz, bütün Türkiye'nin sağlık çalışanlarının, hastalananları, hastaları hayata bağlamak için gayret ettiğimiz bu zamanda, bu atmosferde terörün yeniden boy göstermesi, zaten Tülin Hanım bir süredir Irak ve Suriye'de terör örgütünün Türkiye'ye, Türkiye'nin kontrol ettiği bölgelere sızmaya ve yeniden terörü harekete geçirmeye yönelik karakter sarf ettiğini biliyoruz. Bu özellikle bahar döneminde mağaralarda bulunan aktörler, işte PKK'nın militanları sahaya çıkarak terör faaliyetlerine yönelmek istiyorlar. Tam bu dönemde Türkiye'de biraz önce söylediğim gibi bütün dünya gibi hayat kurtarmaya gayret sarf ederken, bütün dünyaya yardım ederken, bütün milletimiz motive olmuşken PKK terör örgütü yeniden boy gösterdi. Sivil insanları katletti. Öyle olağanüstü bir gücü de yok. Zaten o yüzden böyle sivil insanları katlediyorlar. Onların mantığına göre sivil insanları katlederseniz, korkutursanız, böylece onların üzerinde tahkim kurabilirsiniz. Onların aynı zamanda hani insanları öldürmekle kalmayacaklar. Tahkim kurarak, hani Diyarbakır anneleri var ya, evet. Diyarbakır anneleri çocuklarını istiyorlar. İnsanların çoluk çocuğunu yeniden kaçırıp onları bu tür faaliyetlerde kullanmak suretiyle kirletme karşısındalar. Bizi özellikle rahatsız eden bu tablo bu kadar netken, bu tablo karşısında susan, sessiz kalan, kendilerine insan hakları aktivisti diyen, sivil toplumcu diyen, aydın diyen, siyasetçi diyen, bazen de yurt dışından Türkiye'de olur olmaz her şeye açıklama yapan aktörlerin bu tür hadiseler olduğunda sessiz kalmaları, bazılarının da bu tür hadiseleri meşrulaştıracak, karartacak gayretler içine girmiş olması. Aslında Tülin Hanım çok suçüstü yakalanmış durumdalar. Yani burada sadece terör örgütü ve onun faaliyetleri kınanmıyor. Terör örgütünü kınamayanlar da kınanıyor. Terör örgütünün faaliyetleri karşısında susan, onu karartmayla örtmeye çalışan, meşrulaştırmaya çalışan aktörler de kınanıyor. Hatırlanacaktır. Kendi barış akademisyenleri diye takdim eden bir grup vardı. Türkiye'nin bu özellikle çukurlar kazılarak egemenliğine karşı başlatılan PKK'nın meydan okumasında operasyonlar yürütmesine karşı bildiri yayınlamışlardı, hatırlayacaksınız. Hı hı, evet. Nerede onlar şimdi mesela? Nerede bu kadar sivil insan ölürken, öldürülürken, katledilirken neredeler? Diyarbakır anneleri çocuklarını isterken neredeler? Yani şimdi anneler bu bütün dünya tecrit olmuşken, hastalıktan korkarken hala bakın çocuklarını istiyorlar. Yani maskelerini takmışlar. O resimleri görmüşsünüzdür. Yani bu insanlara bu ızdırap verilirken okur yazar insanların, aydınların, siyasetçilerin, insan hakları aktivistlerinin, gazetecilerin, aydınların susmasını hani bizim vicdanımızın kabul etmesi mümkün değil. Bu ülkenin, bu toprağın, bu milletin, çocuklarının bu vicdansızlığı kabul etmesi mümkün değil. Yani ben şunu söylemek istiyorum. PKK'nın bu eylemiyle beraber kendilerine hani şu veya bu sebeple PKK'nın faaliyetlerini meşrulaştırmak, örtmek için gayret sarf eden aktörlerin ellerine de bir kere daha kan bulaşmıştır. Vicdanlarına kan bulaşmıştır. Bu canların, şehit edilen insanlarımızın, onların yetimlerinin vebali bu insanların üzerindedir. Yani bunu devamlı suretle hatırlatmak lazım. Burada bunu yapmanın bir maliyetinin olması lazım. En azından medeni bir şekilde bizim bütün toplum olarak tepkimizi göstermeliyiz. Hani hukuki kısmı zaten yürüyor. Soruşturma ve operasyon kısmı yürüyor. Yani bu cinayeti işleyenlerin netice itibariyle ağır bir maliyette karşı karşıya kalacağını biliyoruz. onun arkasından emir verenlerin de, ama biz aynı zamanda bu faaliyeti destekleyen, örten, bu örgüte meşruluk kazandırmaya çalışan bütün aktörlere yönelik medeni bir tepki vermeye toplumu davet ediyoruz. Orada isimlerin bir kısmı var. Yani biz onu bir saat içerisinde topladık, o imza şeyini, listesini. Ama yani emin olun, daha önce de buna benzer faaliyetlerde bulunduk. Binlerce, on binlerce insan buna imza atacak durumda. Ve Türkiye'deki milletimiz, vatandaşlarımız artık bu vicdansızlık sona ersin ve Türkiye'de meşru olmayan faaliyetlere bir takım hani sivil toplum aktörleri, siyasiler, yurt dışından bir takım aktörler destek vermesini istiyoruz. Yani nasıl salgınla mücadele ediyorsak, bütün dünyada salgın ortak bir problem olarak kabul ediliyorsa, terörün de aynı şekilde ortak bir problem olarak kabul edilmesi lazım. Çünkü terörün yani hiçbir şekilde meşru tarafı yok. Yani dediğim gibi, hani ormana 70 lira yevmiyle çocuklarının yiyeceği için, geleceği için çalışan insanları öldürmenin hiçbir meşru tarafı yok.
Sayın Yılmaz, size şunu sormak istiyorum. Peki bu bildirinin etkisi olacak mıdır? Yurt içinde ve yurt dışında ses bulacak mıdır?
Bence buluyor. Yani bu medyada karşılık buldu. Her yerde haberler yapıldı. Hı hı. İşte mülakatlar yapıldı. Tabii bunlar yurt dışından yani faaliyette bulunan uluslararası kuruluşlar, medya kuruluşları, elçilikler tarafından da takip ediliyor. Bu bildiriye imza atan yani insanların çeşitliliği, farklı sektörlerden, farklı görüşlerden, farklı gruplardan insanların bir bütün olarak teröre karşı dur demesi, sadece bu değil, teröre karşı dur demeyenleri de kınaması, yani hem Türkiye'deki medyada hem de yurt dışında bir karşılık buluyor. Zaten bu sivil medeni faaliyetlerin en önemli tarafı bu, Tülin Hanım. Yaptığımız bu tür çalışmalar vicdan sahibi, hani bir takım devletlerin istihbarat organı, ajanı, Türkiye düşmanı, görevli kişiler değilse, onların hepsinde tesiri oluyor. Bu faaliyetin de yani Türkiye'deki medya ile beraber yurt dışında da çok ciddi tesirinin olduğunu biliyoruz. Bunlar zaten bir kısmı hani rapor ediliyor yurt dışına. Bir de biz bu bildirilerin bazılarını farklı dillerde de hani hazırlıyoruz. Belki bunu da farklı bir dile, yabancı dillere tercüme ederiz. Zaten işte Türkiye'nin Sesi gibi radyolarımız, medya organlarımız bunları muhtemelen farklı dillerde de haber konusu yapıyorlar. Dolayısıyla bu tür sivil medeni faaliyetlerin bütün dünyada karşılık bulduğunu söyleyebiliriz. Çünkü çok Türkiye ve bu bildirideki çizgi çok meşru bir yerde. Hı hı. Yani kimsenin kötülüğünü istemeden teröre karşı çıkarak, şiddete karşı çıkarak insanların hayat hakkını, çalışma hakkını, yani genel olarak insan hak ve hürriyetlerini savunuyoruz.
Çok bunu teşekkür ediyoruz Sayın Yılmaz.
Edenlere de bunu savunmaları gerektiğini hatırlatıyoruz. Ben teşekkür ediyorum.
Çok teşekkür ediyoruz değerli açıklamalarınızdan dolayı. Sevgili dinleyenler, siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz hattımızdaydı.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyenler, Libya'da yaşanan son gelişmeleri, Hafter'in saldırılarına rağmen Libya'nın koronavirüsle mücadelesini, Covid-19 nedeniyle kabul edilen ateşkese rağmen Libya'da tırmanan savaşı ve sahadaki son durumu bize Orta Doğu araştırmacısı Nebahat Tanrıverdi Yaşar anlatacak. Kendisi hattımızda. Hoş geldiniz Sayın Yaşar.
Günaydınlar, hoş bulduk.
Teşekkür ediyoruz. Sayın Yaşar, Hafter'in saldırılarına rağmen Libya'nın koronavirüsle mücadelesi ne seviyede? İlk olarak bunu dinlemek isteriz sizden.
Şöyle ki sizin de ifade ettiğiniz şekliyle ilk vakalar teyit edilmeye başlandı. Hem ülkenin doğusunda hem de batısında teyitli vakalar olduğunu biliyoruz. Yani Trablus'ta şu anda hem savaş devam ediyor. Bir yıllık bir yani ilk bir yılında doldurdu. 4 Nisan'da başlayan Trablus saldırısı, Hafter tarafından başlatılan Trablus saldırısı da bu 4 Nisan'da bir yılını doldurdu. Ve son özellikle 28 Şubat'tan itibaren şehir grad füzeleriyle ve top atışlarıyla aslında vuruluyor. Bu şartlar altında aslında Libya'da savaş devam ederken COVID-19 mücadelesi yani salgınla mücadele devam etmekte. Tabii özellikle salgınla ilgili söylenmesi gereken Libya özelinde bazı hususlar var. Birincisi ülkede şu anda devam eden savaş şartları altında sağlık sektörünün çok kırılgan oluşu ve mücadelede belli zafiyetlerin olma ihtimali çok yüksekliği. Takdir edersiniz ki yani hem test yapma imkanları hem sokağa çıkma başta olmak üzere, sosyalizasyon başta olmak üzere bu önlemlerin yani bizim aldığımız önlemlerin orada alma imkanının çok sınırlı olması salgın konusundaki endişeleri arttırmakta. Bir diğer husus bir süredir özellikle bu son haftada yoğunlaşan Trablus merkezin özellikle sivil nüfusunu çok yakından etkileyen bir durum. Elektrik ve su kesintileri. Bu kriz henüz çözülebilmiş değil. Devam eden savaşta Hafter'in biliyorsunuz sivilleri ayırmadığını biliyoruz. Bu son dönemde de gene aşiretler arasındaki ayrışmayı kullanarak şehir merkezine gelen su ve elektriğin kesildiği haberleri var. Bu henüz aşılabilmiş de değil. Bazı altyapıların vurulduğu, bazı aşiretlerin suyu kestiğini biliyoruz. O nedenle bu biraz daha özellikle salgın başta olmak üzere sivilleri oldukça zor durumda bırakan bir gelişme. Bir diğer husus da en yakın zaman yani gene bu hafta içerisinde bu bahsettiğim aslında hedef ayırmayan grad ve top atış füzelerinin hastaneleri vurması meselesi var. Ve en son bu hastanelerden bir tanesi vuruldu. Operasyon yani içinde hasta varken kayıplar var, doktor kayıpları da var. Daha önce de zaten sivillerin olduğu pek çok alan vurulmuştu, tesis vurulmuştu, mülteci kampı başta olmak üzere. Maalesef bu trajediler de devam ediyor. Bu şartlar altında Libya'da salgınla mücadele şu anda aslında savaşın gölgesine kalmaya devam etmekte aslında.
Ateşkese rağmen, COVID-19 nedeniyle kabul edilen ateşkese rağmen savaş tırmanıyor diyorsunuz değil mi?
Evet, yani şöyle ki ateşkese de aslında değinmek gerekiyor belki. COVID-19 nedeniyle aslında uluslararası örgütler yani Birleşmiş Milletler başta olmak üzere Türkiye'nin de dahil olduğu ülkeler bir çağrıda bulunmuştu. Bu çağrıyı iki tarafta kabul ettiğini söyledi ama o ateşkes zaten uygulanmadı hiç. Yani belki de daha önce yani Türkiye-Moskova zirvesinin ardından Berlin konferansıyla da bir ateşkes kabul edilmişti. O ateşkes aslında uygulanan en kısa süreli ateşkes kabul edilebilir. Fakat onun da ihlalleri aslında yüksek düzeydeydi. Yani genel hatlarıyla Libya'da sahada tam tamına uygulanan bir ateşkes aslında hiç olmadı. Ve bu son COVID-19 salgınla birlikte kabul edilen ateşkes belgesinde de aslında Hafter yani ateşkesi kabul ediyorum ama ben ministerle çatışmaya devam edeceğim demişti. Çok ateşkesi kabul edip aslında uyguladığını söylemek de maalesef mümkün değil. Yani Hafter'in zaten savaşın başından beri uyguladığı taktiklerden bir tanesi bu. Hem diplomasiyi hem müzakere süreçlerini hem bu ateşkes görüşmelerini aslında devam ettirdiği savaşın bir uzantısı olarak kabul ediyor ve kullanıyor zaman kazanmak açısından.
Peki Avrupa Birliği'nden Libya'daki sağlık kurumlarına yönelik saldırıların durdurulması çağrısında bulunuldu. Bu çağrıyı nasıl yorumluyorsunuz?
Aslında Avrupa Birliği başta olmak üzere Birleşmiş Milletler tabii buna önemli kuruluşlar. Libya krizinde de çağrılarını tabii yakından takip ediyoruz. Daha önce de Suheyriyat Anlaşması da BM tarafından aslında onun öncülüğünde gerçekleştirmişti. 2017 yılında başlayan görüşmeler, müzakere, siyasi çözüm görüşmeleri de BM öncülüğünde başlamıştı. AB'nin de gene 2011 sonrası süreçte özellikle kurumsallaşma konusunda çeşitli yardım paketleri olmuştu. Ama tüm bir süreç boyunca yani 2011'den sonra Birleşmiş Milletler müdahalesinden sonra biz uluslararası kurumların Libya krizinin çözümünde çok da aslında üzerine düşen sorumluluklarını yerine getiremediğini söylüyoruz. Yani burada özellikle bu salgın konusunda dünyada çok ciddi önlemler mevcut. Bunun uluslararası bir işbirliğiyle aslında kontamine etmeye çalışmaktayız. Ancak daha önceki dönemde de şimdi de Libya'da devam eden bu savaşa ve çözümsüzlüğe çok ciddi bir çözüm sunamadıkları, ciddi baskılar gerçekleştiremedikleri eleştirisi hala baki. Yani bu çağrı yapmakla ya da işte bildiri yayınlamakla çözülebilecek bir kriz değil maalesef. Çok daha ciddi önlemler almak gerekiyor. Tabii gene AB üzerinde şunu da altını çizmek gerekiyor. Daha önce Akdeniz'de devam eden bir misyonları vardı. Özellikle mülteciler konusunda Sofya donanma, yani ortak bir donanma gücüydü bu. Şimdi onu İrna'ya dönüştürdüler ve silah ambargosunun kontrolü amacıyla yeni bir misyon yapmayı düşünüyorlar Akdeniz'de. Ancak gördüğünüz gibi burada da gene aslında çok kısıtlı, tek yönlü bir önlem söz konusu. Hı hı. Çünkü aslında Libya'da silah sevkiyatı, savaşın sponsorluğunda yani dış sponsorluğunda devam eden bugünkü savaşın ana ikmal hatları özellikle Çat Mali sınırı, yani Sahara, Sub-Sahara dediğimiz bölgeden içeriye giden silahlar, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri üzerine hava yoluyla giden silahlardan bahsediyoruz ya da savaşçılardan bahsediyoruz. Yani var olan sorunu kökten çözecek bir yaklaşıma henüz sahip değiller. Gene AB içerisinde bazı ülkelerin savaşın yani savaşan tarafların özellikle işte Hafter'e destek vermeleriyle ön plana çıkan Fransa örneğinde olduğu gibi savaşa taraf olan ülkeler var. O nedenle bu da aslında AB'nin yaklaşımını bir bütüncül olmaktan ve özellikle Hafter'i siyasi çözüme yaklaştırma konusunda başarısız olmasına neden oluyor. Özellikle bu hususlar hem BM için hem AB özelinde ciddi anlamda bir program eksikliği, ortak bir politika eksikliği, ortak bir aslında siyasi çözüme yönelik bir istek eksikliğini de ortaya koyan şeyler. Bu nedenle çağrılar konusu sadece çağrılar, yani hani yapılması gerekiyor bu dönemde belki çağrıların. O nedenle yapılıyor. Ancak sonuca etki edecek bir nitelikte değiller maalesef. Hı hı.
Peki Sayın Yaşar, Türkiye ile Libya ilişkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi biliyorsunuz zaten geçtiğimiz yılın Kasım ayında iki mutabakat muhtırası imzalandı. Uluslararası yani UMH ile Trablus'taki hükümetle Türkiye arasında bu anlaşmalar çerçevesinde hem Türkiye'nin Mavi Vatan Akdeniz'deki deniz yetki alanları ile ilgili bir düzenlemeye getirildi ve bu düzenleme sonrasında da haritaları da girmeye başladı aslında Türkiye'nin Mavi Vatan sınırları. Öte yandan iki ülke arasında bir de tabii bildiğiniz gibi askeri işbirliğini öngören ve güvenlik işbirliğini öngören bir diğer mutabakat muhtırası bulunuyor. Bu çerçevede aslında işbirliği oldukça yoğunlaştı Ocak ayında. Bu özellikle bu son, yani 28 Şubat sonrası yoğunlaşan saldırılarda bu özellikle güvenlik konusunda yapılan anlaşmanın sonuçlarını da görmekteyiz. Yani sahaya doğrudan yansıyan bir etkisi oldu iki ülkenin güvenlik anlamında yaptığı işbirliğinin. Daha önce, yani 28 Şubat öncesi çatışmalarda UMH'nin hava kapasitesi oldukça düşüktü. Ama özellikle kara birlikleri ve şehri savunma anlamında kuvvetli güçleri vardı ki oldukça uzun bir süredir de zaten kendi kontrolündeki başkenti ellerinde tutabiliyor bu kuvvetler. Fakat dediğim gibi Hafter'in özellikle destek aldığı ülkelerin kendisine sağladığı askeri mühimmatlar nedeniyle ve doğrudan örneğin Libya'da bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir hava üssü de var, kadim hava üssü. Burada mirajlar var, oldukça yüksek teknolojide hava saldırı sistemleri var, savunma sistemleri vardı. Bu nedenle hava üstünlüğünü Hafter elinde tutuyor. Başkenti de özellikle gece operasyonlarıyla, savaş uçaklarıyla ve Çin'den gelen çeşitli SİHA'larla bombalamaktaydı. Fakat bu durum 28 Şubat'tan itibaren değişmiş görünmekte. Zaten özellikle 28 Şubat'tan sonra sivillerin bu kadar zarar görmesi, Hafter'in hava üstünlüğünü yitirmesi, hava operasyonu yapamadığı için de karadan virat füzeleri ve top atışlarıyla şehri vurmaya, yıpratmaya, yani cepheleri yıpratmaya çalışmasının doğrudan bir nedeni oldu. Bu son savaşın aslında önemli bir yön değiştirme olasılığını da beraberinde getiren bu son saldırılarda görüyoruz ki biz UMH bütüncül bir stratejiyle özellikle orta ve batı cephelerde hava operasyonları aracılığıyla bir ilerleme kaydetmeye çalışıyor. Yani ablukayı, Trablus ablukasını kırmaya çalışıyor. Bu hava üstünlüğü de aslında bu güvenlik anlaşmasının doğrudan bir sonucu. Bunun sahaya etkileri neler olacak? Aslında önümüzdeki günlerde görme imkanımız olacağını düşünüyorum ben. Fakat en azından şu anda, yani son iki haftadaki gelişmeler bize önemli bir savunma, yani savunmadan saldırıya geçildiğini, özellikle Trablus başkentinin etrafındaki Hafter tarafından kontrol edilen hava üslerinin vurularak, ikmal hatlarının engellenerek buradaki cephelerin zayıflatılmaya çalışıldığı ve ilerlenmeye çalışıldığı vermekte.
Sayın Yaşar, değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz size.
Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum size.
Teşekkürler. Sevgili dinleyenler, Orta Doğu araştırmacısı Nebahat Tanrıverdi Yaşar hattımızdaydı. Bugün de programımızın sonuna geldik. Sevgili dinleyenler, evde kalın, sağlıklı kalın, kendiniz ve sevdikleriniz için sosyal mesafeye, izolasyona dikkat edin lütfen diyoruz. Sağlıklı yarınlarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
Yeni Gün.